O gün pek çok konuklar ağırladı gelincik. Arılar, sinekler, böcekler peş peşe geldi. Gelenlere Rabbinin rahmet çeşmelerinden şerbetler sundu gelincik. Cem de nasiplenenlerden biriydi. Ve onun nasibi nasiplerin en büyüğüydü. Sonra akşam erdi. Gelincik başını önüne eğdi. Hem dinledi hem dinlendi. Peş peşe başka korolar çıktı ortaya. Sesler değişti, sözler değişti. Musiki ise aynıydı. Gökler ve yer dinlemeye hiçbir zaman doyulmayacak şeyleri dinledi sabaha kadar. Sabahın ışıklarıyla beraber kor dudaklardan yine aşina sesler işitilmeye başladı. Güneş parladı, renkler canlandı. Ovalar gelinciklerle boyandı. Rüzgar coştukça coştu. Kıpkırmızı dalgalar tarlaları baştan başa yaladı. Yine yeşil tomurcuklar birer ikişer düşmeye başladı. Yeni gelincikler peş peşe açıldı. Açılan yüzlerin dili çözüldü. Bir kızıllık yayıldıkça yayıldı. Bir zikrin sıcaklığı kapladı yerin yüzünü. Al al oldu yanakları ovaların, dağların. Renk renk esma işitildi bahar korolarından. Fakat kırmızının bir başka canlılığı verdi. Çiçeğin tam ortasında nakış nakış işlenmiş bir kapsül vardı. Düzenliydi, süslüydü, değerli bir şey taşıdığı belliydi. Rüzgarın coştuğu anların birinde bu kapsülün gözeneklerinden bir şeylerin etrafa savrulduğunu fark etti Cem. Bunlar fasulye biçiminde minik tohumlardı. Onlarda hem geçmişi vardı gelinciğin hem geleceği. Geçen sene o da rüzgarın buralara sürüklediği bir tohumdan başka bir şey değildi. Kimse bilmiyordu onun oralarda olduğunu, yer ve göklerin Rabbinden başka. Tohumun duasına o cevap verdi. Ve onunla ovaları boyadı. Narin ve sade bir çiçeğin yapraklarından yanardağlar yarattı. Fakat gelinciğin duaları bitecek gibi değildi. O daha da ötelere gitmek istiyordu. Her yerde bir şehadet parmağı gibi yükselmek, her yerde ayrı bir dille Rabbini övmek vardı dileklerinde. Duaları cevapsız kalmadı gelinciğin. Bir tohumu oraya, bir başkası şuraya, daha başkaları daha ötelere düştü. Yine de duaların sonu gelmedi, gelemezdi. Çünkü her bir tohum yeni bir duaydı. Her bir duada doğru sözlü kardelinin verdiği bir haber vardı. Her bir duada Cem'in gönlünden bir parça, aminlerinden bir amin vardı. Bahar macerasını Cem gelincikte bırakmadı. Küçüklü büyüklü, rengarenk çiçeklerin her biriyle baharı ayrı ayrı yaşadım. Onlardan her biriyle dünyaya tekrar gözünü açtı. Her birinden bir şeyler dinledi, her biriyle dünyaya bir şeyler anlattı. Dinledikleri de, anlattıkları da çok büyük şeylerdi. Alelade insanlar onu sadece bir çiçek olarak görseler de, Cem'in bulunduğu yerde bir çiçek, bir dünya olup çıkıyordu. Şimdi yolculuk nereye? Bu soruyu kimi zaman içindeki uzaylı sordu, kimi zaman da Cem içindeki uzaylıya sordu. Yolculuk hiç bitmedi, biteceği de yoktu. Sorulacak bir soru varsa o da yolculuğun yönüyle ilgiliydi. Böylece bir bahar geldi ve geçti. Gelip geçen baharı adım adım izledi Cem. Her gün sürekli bir maceranın yeni bir bölümü oldu. Her bölüm bir önceki kadar ilginç ve anlamlı hikayeler sundu Cem'in meraklı ruhuna. Böylece mevsim gelip yaza dayandı. Bıktığın oldu mu hiç? Daha doymadım ki. Uzaylı Cem'in niyeti bu seyahatleri bütün bir seneye yaymaktı. Yalnız alışkanlık yapıp yapmadığını bilmek istiyordu. Bu dünyalıların bir kötü huyu varsa o da tekrarlanan şeyleri olağan olarak görmeleriydi. Fakat Cem alışkanlık duvarını çoktan aşmıştı. Dinle bak, uzaylı işaret etti, dünyalı dinledi. Sesin geldiği yeri tam olarak kestiremedi Cem. Ağaçların bulunduğu yerden geliyor gibiydi. Fakat yaklaşınca yönünü kaybediyordu. Gün boyu dinledi Cem, gece de öyle. Derinden derine yankılanan, yaz gecelerinin alameti farikası haline gelmiş bir sesti bu. Tuhaf dedi Cem, hem de çok tuhaf. Nedir tuhaf olan? Bu sesin bende uyandırdığı duygular. Bir çelişki var bu işte. Cem uzakları uzun uzun dinledi. Bir yandan yaz gecelerinin esintileriyle, hanım eli kokularıyla karışmış bir hoş hatırası var bu seslerin. Ama duyar duymaz insan bu sesin sahibi hakkında benliğine yer etmiş bir ön yargıyı hatırlamadan da edemiyor doğrusu. Cem'in hayali ilkokul günlerine gitti. Bütün yaz boyunca harıl harıl çalışan bir karıncayla aylak aylak ötüp duran bir böcek vardı okudukları hikayede. Ötüşünün hiçbir amacı yoktu böceğin. Sadece tembelliğinden ötüp duruyordu. Kış gelince tembelliğinin sonucunu görmüş ama iş işten de geçmişti. Karınca ise çalışkan olduğu kadar da bencil ve acımasızdı. Kendisinden birkaç lokma ödünç isteyen Ağustos böceğini bütün yaz keman çaldın, şimdi de oyna bakalım diye tersiyordu. Bu ikilemi çözmenin bir yolu var, onu da biliyorsun dedi uzaylıcı. Küçük, incecik bir testereydi ağaç dalının kabuğu üzerinde çalışan. Bir santim kalınlığındaki dalın üzerinde binlerce defa gitti, geldi ve boylu boyunca bir yarık açtı. Açılan yarık birkaç yüz Ağustos böceği yumurtasını barındıracak bir yuvacıktı. Dal üzerinde işleyen testerecik ise anne Ağustos böceğinin yumurtlamakta kullandığı ovipositor adı verilen bir organından başka bir şey değildi. Yumurtalar yaz ortalarındaki bir zamanda düştü ağacın dalında açılan yuvaya ve orada 6 hafta kadar kaldı. Sonra yumurtalardan birer birer yavrular belirdi. Henüz böcek değildi yavrular. Böcek olmak için önlerinde uzun mu uzun bir yol vardı. Önce toprağa düştüler yeni bir doğuş için. Düşen yavrular toprağa daldılar ağacın köklerine doğru. Ne aradıklarını, ne yapacaklarını biliyorlardı. Her biri ağacın köklerinden bir yere tutundu, orada kendisine bir yer edindi. Bir yandan köklerin topladığı besinden kendi payını alıyordu genç böcek, bir yandan da yaratılıştan yaratılışa geçiyordu. Günler, aylar, yıllar böylece geçti. Galiba 3 sene sonraydı, yoksa 5 mi? Her neyse, yaz mevsiminin günlerinden bir gün, ortalıkta yağış tehlikesi olmadığı bir sırada işaret aldı böcekler. O sırada çoğu yerin 1 metre kadar altındaydı. İşareti alan toprağı kazmaya başladı. Yerin altında aynı anda binlerce tünel açılmaya başladı. Kazdılar ve tırmandılar. Milim milim yükseldiler yıllar önce hayata gözlerini açtıkları dünyaya doğru. Fakat bu defa farklı bir kılıkta çıkıyorlardı. Üstelik çıktıkları kılıkta da fazla kalmayacaklardı. Toprak delik deşik oldu. Deliklerden böcekler belirdi. Bir dağ yamacında hiç kusursuz bir haşir provası yaşandı. Çıkan niçin çıktığını ve ne yapacağını biliyordu. Böceklerin her biri kendisine bir bitki veya ağaç gövdesi buldu, ona tırmandı. Tırmandığı yerde üzerindeki elbiseyi çıkardı. Ortaya çıkan saydam kanatlı, siyah beneklerle süslenmiş yeşil bedenli, çıkık gözlü birer Ağustos böceğiydi. Her biri bir görevle gelmişti Ağustos böceklerinin. Dişileri yumurta yapacak, erkekleri de yaz semalarını tesbihatıyla çınlatacaktı. Cem önce bir Ağustos böceğini dinledi. Gerçi 1 mi 1000 mi ayırt edebilecek gibi değildi. Çünkü ses strefonikti, parmak kadar böceğin karnına iki tane davul derisi gerilmiş ve bunların titreşimiyle stereo yayın yapan bir stüdyo kurulmuştu. Evet, Ağustos böceği yayın yapmak üzere düzenlenmişti. Karınca nasıl kırıntı toplamak için yaratılmışsa. Kimsenin ne kimseye bir üstünlüğü vardı ne de kimseden aşağı kalır tarafı. Bir Ağustos böceğinin yanına önce bütün bir ağaçtakileri, sonra bütün yamaçtakileri kattı Cem. Koca bir yamacın dile geldiğini işitti. Gerçi herkes kendi diliyle konuşuyordu orada. Konuşulanların kimi işitiliyor, kimi görülüyor, kimi tadılıyor, kimi hissediliyordu. Bütün bunların yanı sıra tatlı dilli, hoş sadalı tercümanları da vardı konuşanların. Hiç kuşku yok, Ağustos böceği de onlardan biriydi. Onda Kardelen'in anlattıklarını dinleteceğim. Sonra gelincikleri dinledi. Başka çiçekler, ağaçlar, bitkiler, kelebekler, böcekler, toprağın ve havanın zerreleri ve daha niceleri bir böceğin sesindeydi. Günler ve geceler boyu göklere ve yere seslendi Ağustos böceği. Şakıdı, şakıdı, şakıdı. Yakından dinleyenler sadece birkaç ağaçtan gelen sesin insana başkaca bir şey işittirmeyecek kadar yüksek olduğunu fark ediyorlardı. Fakat ne kadar yüksek olsa ses asla rahatsız edici değildi. Her şeyden önce yabancı değildi bu ses. Buranın, bu yamacın, bu dünyanın sesiydi. Kimi zaman başka böcekler katıldı Ağustos böceğine, kimi zaman çeşit çeşit kuşlar. Fakat o hep oradaydı. Susmadı, yorulmadı, acıkmadı. 6 hafta boyunca yemeden, içmeden anlattı durdu Ağustos böceği. Ömrünün yetmediği yerde başkasına devretti anlatacaklarından arta kalanı. O, aylarca süren hazırlıklardan sonra konserini veren bir virtüözdü. Hayır, aylarca değil, yıllarca hazırlanmıştı bugünler için, gözlerden uzakta, mütevazı toprağın derinliklerinde. Toprağın altına dirilmek için girmişti Ağustos böceği. Bir haşir müjdesiyle oradan çıkmıştı. Çıkar çıkmaz ağaç dallarından bir kürsü buldu kendisine. Oradan sözcülüğünü yapmaya koyuldu. O konuştu, dağlar dinledi. O konuştu, günler ve geceler dinledi. O konuştu, gökler ve yer dinledi. Cismi küçükse de görevi büyüktü Ağustos böceğinin. O da kendi çapında bir zakir başıydı. Kış için bir şeyler toplamasına ihtiyaç yoktu. Çünkü kışı değil, sonbaharı bile göremeyecekti. Hatta yarını değil, bugünü bile düşünecek hali yoktu. Daha doğrusu düşünmesine gerek yoktu. Çünkü ona gerekli olanı veren vermişti bir kere. Bir defa bu dünyaya çıktıktan sonra onun işi yemek veya içmek değil, sadece verilen görevi yapmaktı. Nitekim yaptı da. Yemedi, içmedi, sadece anlattı. Anlayan anladı, dinleyen dinledi Ağustos böceğini. Okuma yazma bilmeyenler de onun çalıp oynadığını sandılar. Çünkü onların bu dünyadaki işi çalıp oynamaktan ibaretti, yahut onlar öyle sanıyordu.